Ayrım 17 sayfa 113. Son halifenin oğluyla gelininin Nis'te bir vazifeleri daha vardı. Vefat eden akrabalarının ve tanıdıklarının cenazelerini yıkamak. Nesli Şah anlatıyor. Nis'te cami yoktu. Tabii Müslüman mezarlığı da yoktu. Müslümanların sayısı zaten çok azdı. Sadece bizler gibi mültecilerden ibaretti. Fransızlar, Müslümanlar vefat ettiklerinde ne yapılacağından habersizdiler. Bu yüzden akrabalarımızdan yahut ahbaplarımızdan biri vefat ettiği zaman annemle babam hemen cenazeyi yıkamaya giderlerdi. Vefat eden eğer hanım ise cenazesini annem, erkekse babam yıkardı. Sadece yakınlarımıza değil, yakınlarımızın tanıdıklarına da giderler ve son vazifeyi ifa ederlerdi. O senelerde dünyanın en zengin adamlarından olan Haydarabad Nizamı Osman Han, sürgündeki dünürü Halife Abdülmecit Efendi'ye maaş bağlamıştı. Abdülmecit Efendi bu maaşın bir kısmını oğluna veriyor, Ömer Faruk Efendi'nin evinin masrafları bu para ile karşılanıyordu. Ama masraflar her zaman gelirden fazla olur. Faruk Efendi babasına maaşını arttırmasını ricaya gider, halife ise bu ricayı her zaman reddederdi. Burada iki fotokopi var, Nizam'ın halifeye maaş bağlama fermanı ve halifenin teşekkür mektubu. Profesör Doktor Azmi Özcan'dan. Ömer Faruk Efendi'nin sofrasına 1926 sonbaharında bir misafir daha katıldı. Sultan Vahidettin'in sabık kayınbiraderi, yaveri ve hatta paşanın bazı yakınlarının hükümdarın vefatından bile mesul tuttukları Zeki Bey. Zeki Bey, hükümdarın şehzadeliğinde 1905'te evlenip 4 sene sonra boşadığı kadınlarından İnşirah Hanım'ın ağabeyiydi. Boşanmadan sonra şehzadenin yanında kalmış ve sabık eniştesinin tahta çıkmasından sonra fahri yaveri olmuş, sürgün senelerinde de peşinden ayrılmamıştı. İttihat ve Terakki'nin ileri gelenlerine göre Sultan Vahidettin'in İttihatçılıktan nefret etmesinde ve Hürriyet ve İtilaf fırkasına yakın görünmesinde damat Ferit Paşa'nın yanı sıra Zeki Bey'in de rolü vardı. Sabık kayınbirader, hükümdarın İstanbul'daki son günlerinde hususi işlerinde kullandığı birkaç kişiden biriydi. Bu hususi işlerin en önemlisi, padişahın İstanbul'dan ayrılmasıyla ilgili olarak İngilizler ile yapılan temaslardı ve temasları iki kişi götürüyordu. Sertabip Reşat Paşa ve Zeki Bey. Şahbaba'nın İstanbul'daki İngiliz kuvvetleri kumandanı General Charles Harrington'a, kodluyorum CHARLS, HARRINGTON, 1922'nin 16 Kasım'ında yazdığı ve İngiltere'ye iltica ettiğini söylediği meşhur mektubu, muhatabına yani General Harrington'a Zeki Bey teslim etmişti. Son padişahın Sanremo'daki sürgün kafilesinin mensupları Zeki Bey'i pek hayırla yad etmezler. Hükümdarın zaten az olan parasını ve kalan birkaç kuruşunu Monte Carlo batakhanelerinde har vurup harman savurduğunu anlatır, sebep olmadığı rezalet kalmadığını, hatta işi padişaha hakaret derecesine kadar vardırdığını söylerler. Mesela, hükümdarın kızı Sabiha Sultan'ın emaneten bıraktığı mücevherleri satıp parasını Monte Carlo'daki kumar masasında bitirdi. Sultan Vahidettin'in hizmetine bakan genç bir İtalyan kızı hamile bıraktı ve hükümdar hadiseyi örtbas edebilmek için kıza küçük bir servet ödemek zorunda kaldı. Tabancasının kabzası ile padişahın ikinci musahibi Masar Ağa'nın burnunu kırdı, derler. Ve bütün bunlardan çok daha önemlisi Zeki Bey'in Sultan Vahidettin'in hususi doktoru Sertabip Reşat Paşa'yı öldürmekle suçlanıp tutuklanmasıdır. İstanbul'dan Sultan Vahidettin ile beraberce ayrılan ve sürgün günlerinde padişahın en yakınındakilerden olan Reşat Paşa, hükümdarın Sanremo'da kiraladığı ilk bina olan Villa Nobel'de 1924'ün 15 Mart günü kafasından tek kurşunla vurulmuş halde bulundu. Silah sesinin geldiği odaya ilk girenler, paşanın hala hayatta olduğunu, elinde bir tabanca bulunduğunu ve elinin titrediğini ama birkaç saniye sonra hayata veda ettiğini söylediler. Hadise kayıtları intihar olarak geçti ama İtalyan polisi Sultan Vahidettin'in 15 Mayıs 1926'da vefatından sonra Zeki Bey'i tevkif etti. Sabık kayınbirader Reşat Paşa'yı öldürmekle suçlanıyordu, 24 gün boyunca gözaltında kaldı ama aleyhinde bir delil bulunamayınca serbest bırakıldı. Zeki Bey hakkında aynı iddia ile bu defa İstanbul'da dava açıldı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde gıyabında yapılan muhakeme, 1 Mayıs 1927'de nihayete erdi ve Zeki Bey gıyabında idama mahkum oldu. Lozan Anlaşması'nın imzalanmasından sonra hazırlanan 150'likler listesine de alınan Zeki Bey'in Sadece efendisi ve sabık eniştesi Sultan Vahidettin'e değil, para karşılığında Ankara'ya da hizmet ettiği ve Cenova konsolosluğu vasıtasıyla Genç Cumhuriyet'in Roma Büyükelçiliğine Sultan Vahidettin'le alakalı jurnaller gönderdiği çok seneler sonra ortaya çıkacaktı. 1926 sonbaharında Şehzade Ömer Faruk Efendi'nin Nis'teki evine sığınan Zeki Bey, Sultan Vahidettin'in işte bu meşhur Zeki Bey'iydi. İtalyan polisi tarafından serbest bırakılmasından sonra bir müddet Sanremo'da kalmış ama geliri ve gidecek hiçbir yeri olmadığı için Fransa'ya, Nice'e geçmiş ve Ömer Faruk Efendi'nin Palais Prince de Galles isimli binadaki evine iltica etmişti. Şehzadenin hanımı Sabiha Sultan da zaten Zeki Bey'in sabık efendisi olan Vahidettin'in kızıydı ve gidecek hiçbir yeri olmayan bu gurbet yolcusunu geri çevirmemiş, kabul etmişlerdi. Zeki Bey 2 sene sonra herkesi şaşırttı ve 27 Kasım 1928'de Ömer Faruk Efendi'nin evinin müştemilatında kömür yakarak intihar etti. Hayatına seneler boyunca çektikleri artık canına tak ettiği ve dayanacak hali kalmadığından mı, yoksa hakkındaki iddiaların doğru olduğu ve işlediği günahların altında ezildiği için mi son verdiği ise hiç öğrenilemedi. Nesli Şah anlatıyor. Babam Zeki Bey'in hakkında söylenenlere inanmış olsaydı onu evimize tabii ki almazdı. Demek ki söylenen her şeyin iftira olduğunu düşünüyordu. Üstelik sadece babam değil, annem de aynı kanaatte olmalıydı ki Zeki Bey'i kabul etmişlerdi. Annem bu meselede karşı çıksaydı babamın kabulüne zaten imkan yoktu. Oturduğumuz apartmanın yan tarafında üzerinde çok küçük bir dairenin bulunduğu bize ait bir garaj vardı. Babamın otomobili o garajda dururdu ve daire boştu. Daire dediğim yer öyle büyük falan değil. 1,5 oda ve bir banyodan müteşekkil ufacık bir yer. Zeki Bey'i oraya yerleştirdiler. Gündüzleri şehre iner, akşamları bize yemeğe gelirdi. Takriben 2 sene boyunca hemen her akşam diğer misafirlerle ve babamın dal kavuklarıyla beraber bizdeydi. 7 yaşında olmama rağmen intihar ettiği günü net bir şekilde hatırlarım. Odasında bir kömür sobası vardı. Aslında tam bir soba değil, soba ile ocak arası bir şey. Bazen ısınmakta, bazen de kahve pişirmekte kullanırmış. Pencereyi ve kapıyı sıkı sıkı kapattıktan sonra kömürleri yakmış, yatağına yatmış, uykuya dalıp intihar etmiş. İntiharı nasıl haber alındı bilmiyorum ama o sabah her taraf polislerle doldu. Zeki Bey'in başucunda 2 mektup buldular. Birini ailesine, ötekini Türk hükümetine yazmış, memlekete alınmamasını protesto etmiş, bu yüzden artık yaşamak istemediğini söylemiş ve ölümünün sebebinin Ankara hükümeti olduğunu söylemiş. Zeki Bey meğerse intiharından birkaç gün önce babamdan tabancasını istemiş ama babam vermemiş. Bu cesedin bulunmasından sonra ortaya çıktı. Polis komiseri babama, "Prens, nasıl büyük bir dert atlattığınızın herhalde farkındasınızdır. Eğer tabancanızı vermiş olsaydınız ve o silahla intihar etseydi, sizi tevkif edip götürmek mecburiyetinde kalacaktık," dedi. İşin asıl tuhaf tarafı babamın bu tabanca meselesini bize yahut bir başkasına söylememiş olmasıydı. Anneme bile bahsetmemişti ve Zeki Bey'in babamdan tabancasını istediğini herkes orada komiserden öğrendi. Ama babamla Zeki Bey'in arasındaki bu konuşmadan polis nasıl haberdar olmuştu? İşte onu kimse çözemedi. Aradan 80 küsur sene geçmiş olmasına rağmen hala merak ederim. Ömer Faruk Efendi'nin ailesiyle beraber başka bir eve taşınmasından sonra Halife Abdülmecid Efendi de yaşadığı Villa Xulç'tan çıktı ve yakınlardaki başka bir villaya, Karabasel'e nakletti. Xulç'un hem kirası yüksekti hem de oğlunun ailesiyle beraber yanından ayrılmasından sonra artık fazla büyük geliyordu. Taşındığı villa Palais Karabasel, yani Karabasel Sarayı diye biliniyordu ama sadece ismi saraydı ve 2 iri aslan heykelinin arasından girilen bir bahçenin içerisinde büyüyecek bir villaydı. Sonraki senelerde Ömer Faruk Efendi'nin ailesi de evlerini değiştirdi. Şehzadenin maddi sıkıntıları arttı, halifenin verdiği aylık yetmez oldu, Prens de Galles'teki daireyi satmak zorunda kaldı ve Nis'in daha yukarılarında, Simiye'nin ötesinde, Il Ricardo adında başka bir binaya geçtiler. Yeni daireleri eskisine göre biraz daha ufaktı. Üstelik satın almamış, kiralamışlardı. Prens de Galles'teki dairenin satışından gelen para hem kiralarına hem de halifenin bağladığı aylığın karşılayamadığı ihtiyaçlarına gidecekti. Çocukların dadısı Mademoiselle Brunner, ailenin İstanbul'dan İsviçre'ye gitmesinden hemen sonra ayrılmış, Sabiha Sultan'ın yanında sadece refakatçisi Madame Burdukov kalmıştı. Neslişah anlatıyor. Madame Burdukov film gibi hüzünlü bir hayat yaşadı. İlk adı Katerin idi ama biz ona Tiotia Katia derdik. Dipnot 42 Rusça Katya teyze. Polonya'da bir yerde doğmuştu. Riga'ya yakın bir yerde. Oranın asil ve zengin bir ailesine mensuptu. Evlerinde Polonezce konuşuluyormuş. İlk dadıları da Polonyalıymış. Biraz büyüdükten sonra ailesi başka dillerde öğrenmesi lazım deyip önce Alman sonra Fransız dadılar tutmuş ve her iki dili de öğrenmiş. Alman dadı da mükemmel bir disiplin vermiş. Burdukov büyümüş, çok güzel bir genç kız olmuş, fevkalade piyano çalmaya başlamış ve ailesi Münih'e konservatuara göndermiş. Orada bir Alman kontla tanışmış, birbirlerine aşık olmuşlar. Ama evlenmelerine imkan yokmuş çünkü kont Avrupa'nın eski ailelerinden birinin kızıyla nişanlıymış. Schleswig-Holstein, Sonderburg, Glücksburg hanedanından bir kızla. Bu kızın kardeşi Prenses Marina daha sonra İngiliz Kralı 5. George'un oğluyla evlendi ve Kent Düşesi oldu. Şimdiki Kent Düşesi Michael'ın annesiydi. O zamanın nişanları şimdinin nikahları gibiydi. Ayrılmalarına imkan yoktu. Hele nişanlılar asil iseler nişanı bozmanın düşünülmesi bile imkansızdı. Vaziyet böyle olunca Burdukov kalbi kırık bir vaziyette Polonya'ya dönmüş. Ailesi kızın perişan halini görünce artık burada kalmayalım, mekan değiştirelim diye düşünüp Rusya'ya gitmişler. Moskova'da, St. Petersburg'da yaşamaya başlamışlar. İçi de dışı da güzel olan Burdukov, sosyetede herkesin hoşuna gitmiş. Çar'ın muhafız alayından genç bir zabitle tanışmış. Adam Burdukov'a aşık düşmüş, evlenmek istemiş. Ama bizimki Almanya'daki kontu bir türlü unutamadığı için hep reddetmiş. Derken Burdukov'un abi vaziyete müdahale edip kız kardeşine "Bu çocuk düzgün, iyi bir aileden geliyor. Böyle temiz bir insanı pek bulamazsın. Bununla evlen. Sana teminat veriyorum. Anlaşamadığın takdirde yardım ederim, boşanırsın." demiş ve Burdukov'u izdivaca ikna etmiş. Evlenmişler, son derece mesut bir hayat yaşamışlar ve bir de kızları olmuş. Ama gel zaman git zaman Rusya'da ihtilal patlamış. O patırtı ve gürültü içinde koca ölmüş. Burdukov'un kardeşi de yolunu bulup bir yerlere kaçmış. Ve Burdukov kızıyla ihtilalin ortasında kala kalmış. Bir müddet korku içinde yaşamışlar. Cevahirlerini kürklerinin içine dikmiş, sonra hizmetçilerin de komünistlere uymalarından korkarak evdeki parkeleri söküp mücevherleri altlarına gizlemiş, 16-17 yaşına gelen kızını ve cevahirlerini yanına almış, bir yolunu bularak Moskova'dan Kırım taraflarına inmiş ve 1-2 sene orada kalmışlar. Zannedersem Sivastopol'a gitmişler. Orada bir İngiliz filosu varmış. Kızı bir İngiliz ile tanışıp evlenmiş, onun da bir kızı olmuş. Sonra İngiliz filosu Kırım'ı terk ederken hep beraber bir gemiyle yola çıkmışlar. Kızı İngiliz ile evli olduğu için İngiltere'ye rahatça girebiliyormuş ama Burdukov'un vizesi yokmuş ve gemiden İstanbul'da inmeye mecbur kalmış. İhtilalden kaçıp İstanbul'a gelen Ruslardan yardım görmüş. Annemin bir refakatçi hanım aradığını o sırada işitmişler. Sarayda anneme ev işlerini, evin nasıl idare edileceğini falan öğretmemişlerdi. Hatta sürgüne gidene kadar bir defa olsun soyulmamış patates bile görmemişti. Bunun için kendisine hem bu işleri öğretecek hem de yardımı olacak bir dame de compagnie'ye ihtiyacı vardı. Annem o sırada Hanzade'ye hamileymiş. Burdukov'u görür görmez sevmiş, kanı kaynamış. Kadın çok iyi Almanca konuştuğu için babam da bayılmış ve hemen yanlarına almışlar. Madame Burdukov işe önce Rumeli Hisarı'ndaki yalımızda başlamış. Anneme ev nasıl idare edilir onu öğretmiş. Annemin hamileliği ilerleyip babamla beraber Dolmabahçe Sarayı'na taşınırken Burdukov'u da beraberlerinde götürmüşler. Annemden 20 yaş kadar büyüktü. Doğumdan sonra Hanzade'yi kendi çocuğu gibi sevdi. Benim dadım Mademoiselle Brunner gerçi Hanzade ile de alakadardı ama Burdukov onu bırakmadı. Bebeği sahiplendi ve Hanzade adeta onun kızı oldu. Beni de çok severdi, sonraları Necla'yı da çok sevmişti. Fakat Hanzade'nin yeri onun kalbinde ayrıydı. Şah babamın Türkiye'den ayrılmasından sonra annemi hep, "Prenses, ben bu hadiseleri daha önce Rusya'da yaşadım. İşler burada fena gidiyor. Dışarıya biraz para göndermeye çalışın. Her şeye hazırlıklı olun," diye uyarmış. Annem de cevaben, "Madam, halk burada bizi seviyor. Hiçbir şey olmaz. Hem zaten bizim hanedanımızın öyle bir serveti yoktur," falan dermiş. İstanbul'dan ayrıldığımız zaman kalfaların hiçbiri bizimle beraber gelmek istemedi. Sadece Mademoiselle Brunner ile Madame Burdukov anneme "Seninle nereye gidersen gideriz," dediler ve bizi bırakmadılar. Madame Burdukov ölümüne kadar yanımızdaydı. Çok kibardı, çok iyiydi, güzeldi ve kadife gibi, saten gibi bir teni vardı. Yemek pişirmeyi hiç bilmeyen annem, Madame Burdukov sayesinde mükemmel bir ahçı oldu. Sadece annem değil, ben de ondan çok şey öğrendim. Ben ve kardeşlerim ona Tiotia Katia diye hitap ederdik, o da bize Duşka derdi. Ama büyük babam Burdukov'tan nedense hiç hoşlanmadı. Hem sevmezdi, hem de kızar ve hep pis Moskov karı diye bahsederdi. Büyük babamın Nis'teki evinde kendisine biraz fena gözle bakıldığını anlamış olacak ki, pasaportunu yaptırıp İngiltere'ye kızının yanına gitti. Ama Londra'da kızı ve damadıyla anlaşamayınca tekrar Nis'e geldi. O sırada en küçük kardeşim Necla doğmuş, 2 yaşına gelmiş, annem mücevherat satıp bir apartman dairesi almış ve büyük babamdan ayrılmıştık. Burdukov'u da yanımıza almak istedik ama biz zor sığıyorduk. Bu yüzden ona evimizin çok yakınındaki postanenin üst katında bir oda tuttuk. Bütün günü bizimle evde geçirir, bizimle meşgul olur, sinemaya falan götürür, geceleri odasına gidip ertesi sabah yine gelirdi. Babam ona hayrandı. Oturup Almanca konuşurlar ve Gnädige Frau diye hitap ederdi. Bu eskiden aristokrat Alman hanımlarına hitap şekillerinden biriydi. Pek muhterem, şayanı ihtiram hanımefendi gibi bir şey. Gençlik senelerinde aşık olduğu kont ile münasebetini hiç kesmemişti. Görüşmüyorlardı ama mektuplaşıyorlardı. Kont ona bir de aylık bağlamıştı ve o aylık sayesinde biraz olsun hürriyetini kazanabilmişti. Tuhaftır, kontun ölümünden sonra oğlu da babasının tahsis ettiği aylığı hiç aksatmadan gönderdi ve Burdukov bu aylık sayesinde son senelerinde büyük sıkıntılar çekmedi. Bizden düzenli şekilde aylık almazdı. Odasının kirasına, başka ihtiyaçlarına falan elimizden geldiği kadar yardım ederdik. Zaten sıkıntı içinde yaşıyorduk. Öyle verecek fazla paramız da yoktu. Ama Madame Burdukov için bir şeyler yapmaya çalışırdık. Yemeklerini bizimle aynı sofrada yer, bizimle seyahat ederdi. Gittiğimiz her yere onu da götürürdük. Hep beraber aile hayatı yaşıyorduk ve bizim evden sadece geceleri uyumak için çıkar, odasına gider, ertesi sabah erkenden gelirdi. Anneme, dolapları şöyle düzelt, bunu buraya koy, şunu şöyle hallet, bilmem ne gibisinden tavsiyeler yapar, çok şey öğretirdi. Mektebe başladığım zaman derslerime de çok yardım etti. Biz 1936'da Nis'ten ayrılıp Mısır'a yerleşmeye karar verince, Madame Burdukov yine Londra'ya kızının yanına gitti. Ama İngiltere'ye bu ikinci gidişinde de yapamadı. Başına daha fena işler geldi ve ben tekrar alıp Mısır'a götürdüm. Son senelerinde başına daha da tuhaf işler geldi. Dipnot 43, Madame Burdukov'un hayatının sonraki kısmı yine Neslişah'ın ağzından bu kitabın 3. bölümündedir.